Ayrım 5, sayfa 49. Bravo Maestro. Cuma ve Salı günleri öğleden sonra 4'te henüz mektebin eski asma saatle hırıltılı bir ihtiyar göğsü gibi 4. öksürüğünü bitirmeden elinde 20 sene evvel bir şakirdi tarafından hediye edilerek o zamandan beri her türlü ihtiyaçlara rağmen hıfzolunan İri altın saatiyle Maestro Fumagace mektebin kapısında görünüyor ve işte senelerden beri her cuma, her salı içeride saat 4'ü çalarken onu karşısında görmekle meluf olan ihtiyar kapıcı her defa tekerrür eden aynı cümleye muhatap olurdu. Tam 4. Bir dakika fark yok. 20 sene oluyor. 20 senede bir dakika fark etmedi. Ve mutlaka her defasında Maestro Fumagace saatini kapıcının gözlerine sokarak müddeasını ispat ederdi. Bir gün kapıcı sabırsızlanarak senelerce mütehammil bir tebessüm ile dinleye dinleye usandığı bu cümleye bir cevap vermek istedi. Lakin bunda şaşılacak bir şey yok. Bir saat için doğru gitmek, bir kapıcının kapısında bulunması, bir hocanın vaktinde derse gelmesi kabiliğinden bir vazifedir. Artık vazifesini yapamayan kapıcı ile hocayı kovarlar. Doğru gitmeyen eski bir saati de satarlar. Bir kapıcının ağzında pek ziyade çirkin bulduğu bu mantıki muhakemeye karşı, bugün Maestro Fumagace mütehayyir, donmuş, cevap bulamayarak durdu. Bu sözlerin içinden yalnız bir fikir zihnine ilişmişti. Artık vazifesini yapamayan hocaları kovarlar. Demek kapıcının bir şeyden malumatı vardı. Senelerce kendisini tatlı bir tebessümle telakki ederek sesini çıkarmayan bu adamın bugün şu sözünden fena bir mana tereşüh ediyor ve ihtiyar muallimin ruhunu titretiyordu. Bugün mektebin musiki derslerine mahsus odasına giderken yolunun üstünde kendisini selamlayan çocukları görmedi. Her vakit teklifsizce kabul eden talebesinin "Buongiorno maestro, come sta maestro?" hitaplarını işitmedi. Pis kenarlı yumuşak siyah şapkası, beyaz uzun saçlarının üzerinde her vakitten ziyade basık görünerek, 70 yaşına bir dakika içinde 10 sene daha ilave eden acı bir fikir ile mor yünden örülmüş boyun atkısının içine başı her vakitten ziyade çökerek, koltuğunun altında yırtık şemsiyesi, gözlerinin üstünde birbiri üzerine konulmuş çifte gözlüğü, nefti çuhadan eski geniş paltosunun altında sırtı büsbütün yuvarlanarak ders odasına kadar bir ölü gibi gitti. Ve orada piyanosunun önünde yuvarlak iskemleye çökerek 10 dakikalık teneffüs zamanından sonra gelecek olan talebesini bekleyerek düşündü. Kovulmak. Evet, nihayet buradan da kovulmak. Bir gün bunun vuku bulacağından emindi. Bir gün ona mektebin müdürü ellerini ovuşturarak "Sizden memnunuz, lakin ne yapalım, talebenin velileri" diye bir nutka başlayacak, nazik cümlelerle ihtiyarlığından bahsedecek. Sonra "Siz de artık kendinizi yormamalısınız, siz de istirahate muhtaçsınız" diyecekti. İstirahat. Evet, ona muhtaç, yalnız şimdi değil, 10 yaşından beri babası ölüp de elinde bir kemanı ile sokak ortasında kalalıdan beri tam 60 senedir muhtaç. Fakat ondan evvel daha başka bir ihtiyacı var. Kahhar, müthiş bir ihtiyaç. Ekmek. Ona şimdiye kadar kaç yerden az çok aynı nutku irade etmişler, aynı manayı vererek ona ihtiyarlığından, istirahate ihtiyacından bahsetmişlerdi. Onların hepsini bırakmış, hepsinden ciğerlerini söken bir hüsran nefesiyle ayrılmıştı. Nihayet bu mektep onun son ekmeğiydi. Ona acıyan bir takım mutavassıtlar, kalplerinde bir şükran bakiyesi kalan birkaç eski şakirt, onun için uğraşa uğraşa bu ekmeği buluvermişlerdi. Lakin bundan da emin değildi. Diğerleri gibi bir gün bu son lokmanın da alınacağına vakıftı. Yalnız zihninde o günü uzatır, senelerden sonra talik eder, kalbinde gizli bir ümitle, kim bilir, o vakte kadar, belki, derdi. Öyle ya, artık bu yırtık şemsiyeyle bu mor yünden eski boyun atkısını taşımaktan yorulan 70 senelik bitkin vücuda bir istirahat mi, adı, nihayet bulmaz bir istirahatin hulul miadı daha ne kadar gecikebilirdi? Artık vazifesini yapamayan hocaları kovarlar. Kapıcının bunu birisinden, mutlaka müdürden işiterek söylediğine kanaat ediyordu. Demek ona ihtimal yarın serahatle irad olunacak nutka bugün kapıcının ağzında bir mukaddime yayılıyordu. Lakin o vazifesini yapamamakla itham olunamazdı. İşte bütün sanat hayatı şu 70 senelik alil vücudunda isyan ederek, titreye titreye ayağa kalkarak şehadet ederdi ki o vazifesini herkesten iyi bilir, herkesten iyi yapardı. Gözlerini kapadı ve bir dakika içinde bu uzun hayatı tekrar yaşadı. Kendisinin omuzlarına kadar dökülen sarı saçların içinde pembe çehresi imbisat ile parlayarak musiki medresesi imtihanlarında kemandan birinci mükafatı alırken gördü. O vakit henüz 12 yaşındaydı. Dul annesi bu ilk muvaffakiyet üzerine ağlamış, muallimi ona "Çocuğunuz büyük bir sanat adamı olacak," demişti. Büyük adam. Bu ne demekti acaba? İşte o büyük bir sanat adamı olmuştu. Sonra, bu ünvan ona kuru alkışlardan, sabahtan geceye kadar şehrin dört köşesine koşularak verilecek derslerden başka ne kazandırmıştı ki? Bir zamanlar, en güzide müsamereler için fumagaç aranılır, en kibar aileler kızlarına fumagaçeden ders aldırmak isterlerdi. Onun sanat hayatında bir iştihar ve zafer rüzgarı vardı. Fakat bütün alkışlardan, o rağbetlerden, İşte şimdi ortada bunamış bir ihtiyar, gözleri görmez, elleri titrer, bir kaide izahına başlarken nasıl devam edeceğini de şaşırır, bir köşeye atılacak, muattal bir vücut, yahut ekmeğe, yalnız ekmeğe muhtaç, doyurulacak bir ağız kalmıştı. O zaman göğsü yine bir hüsran nefesiyle şişti. Burada bu 70 senelik sanat adamı aç ölmekten korkarak ağlamak üzereydi. Odanın kapısı gürültüyle açıldı ve çocuklar bütün o çılgın alayı gülerek, bağırarak, koşarak içeri girdiler. "Buongiorno maestro, come sta maestro?" O ayağa kalktı. Bir cehd ile gözyaşlarını zapt etti. Muhabbetlerine ihtiyaç gösteren bir tebessümle ihtiyar hoca şakirtlerine cevap verdi. Sonra kimi flautasını, kimi trombonunu, biri klarinetini, diğeri trompetini alırken o piyanosunun kapağını kaldırdı. Titrek elleriyle dişlere dokundu ve her günkü gibi tekrar iskemlesine dönerek şimdi etrafında yarım bir daire tersim eden talebesine son bir nazar attı. "Geçen defaki parçayı bir daha geçiyoruz, değil mi?" O zaman talebe sehpaları düzeltirken bu 20 genç ve dinç göğsün kuvvetli nefesleri tahta, bakır aletlerden kulakları parçalayan sesler çıkararak tecrübeler yaparken, odanın sükutu bir dakika içinde gürültülere, 60 senelik sanat hayatının tesliyet veren gürültülerine boğan bu çocuklara karşı ihtiyar maestro kapıcının cümlesini unuttu. Ayağa kalktı, ilerledi. Birinin elinden flautasını alıp, bir arpege yaparak, bu 20 kişinin her birine gösterilecek, söylenecek bir şey bularak fanfare takımını derse başlamaya müheyya bir hale getirdi. Sonra eski nefti paltosunun cebinden mini mini mızrabını çıkararak piyanosunun üstüne vurdu. Tık tık tık. "Hazırız, değil mi?" "Dördüncü mazurka, benim dördüncü mazurka," dedi. Onun herkes cebinden bir merakı vardı. Talebesine kendi parçalarını göstermek. Hemen bütün şakirdilerinin kendisini takip eden istisna tebessümü onu bu merakından vazgeçirememiş, bu hastalıktan kurtaramamıştı. Kendi kendine "anlamıyorlar," der ve bütün anlamayanları istihkar eden bir umut silkintisiyle mütalasını itmam ederdi. Zaten onu hiç kimse anlamamıştı. Sanat hayatının en büyük acısı da buydu. Onun parçalarını şakirdileri her vakit zorla çalmışlar, konserlerde halk her zaman kayıtsız dinlemiş ve tabiiler bunları basmaktan itizar beyan etmişlerdi. Anlamıyorlar, evet, hiç kimse anlamıyordu. Onu anlamış olsaydılar, şimdi Maestro Fumagacci böyle zelil ve hakir, düşmek için bir yer arayan mağlul bir hayvan hükmünde kalmayacak, Maestro Fumagacci bir Gono, bir Verdi olacaktı. Fakat hiçbir zaman anlaşılmamıştı. Hatta bir kere bir yerden serahaten söylenmişti ki, Maestro Fumagacci iyi bir violon, güzide bir piyanist, alim bir muallim olabilir, lakin hiçbir zaman tahammül olunabilecek bir bestekar olamayacaktı. Ceride'nin bu hain sözü aklına geldikçe zihninin içinde icat ettiği şahitlere, lütufkar muhataplara karşı sorardı. Lakin benim 4. mazurkaya 2. valse ne diyecekler? Barcarolla için, romance için ne söyleyebilecekler? Nihayet onun hakkında bir itirazda bulunacaklar mı? Bu son itimat ettiği eseri bir marş funebre, bir matem mişiyetiydi. Onun için, bunu Chopin'indir diye dinleteyim, bir gün beni anlamak istemeyenlerin hepsi gaş olurlar derdi. Hatta onu mektep çocuklarına bile vaat etmişti. Biraz daha musikinin ne demek olduğunu anlayınız, onu size göstereceğim demişti. Bütün çocuklar maestronun zaafına vakıf idiler ve yalnız mektep çocuklarına mahsus bir istisna şetaretiyle bu zaafı eğlenceye sebep ittihaz etmişlerdi. Bir gün yine onun bir parçasını çalıyorlardı. Parça bittikten sonra çocuklardan biri yüksek sesle "Bravo maestro!" diye bağırdı. Maestro hayretle başını kaldırdı. Bütün çocuklar kızacak zannettiler. O kızmadı. İşte nihayet kendisini anlayan birisine tesadüf ediyordu. Yerinden kalktı ve çocuğun yanına kadar giderek ellerini tuttu. "Teşekkür ederim çocuğum," dedi. "Sende bir musiki şinas damarı var." O günden sonra artık adet oldu. Çocuklar ne zaman maestronun bir parçasını çalsalar, bitirir bitirmez, ağızlarını aletlerden çeker çekmez hep birden bağırırlar. "Bravo maestro." O, çocukların ağzında bu takdir cümlesinin kesbettiği istisna manasını duymayarak, şakirdiler için bir eğlenceyi vesile teşkil ettiğine vakıf olmak istemeyerek, beyaz saçlı başını eğer ve bütün hayatında azim bir boşluk kazan, beğenilmemenin bütün acılarını unutarak teşekkür ederdi. İşte bugün çocuklar yine 4. mazurkayı bitirdikten sonra hep bir ağızdan bağırdılar. "Bravo maestro." O yine başını eğerek mesut, mutmain, çocuklara teşekkür etti. Sonra başını sallayarak, "Lakin tamamıyla memnun değilim," dedi. "Şu çalışınızda bir şey var ki asıl manayı değiştiriyor." Çocuklar her parçadan sonra böyle bir nutuk dinlemeye alışkın idiler. O başlayınca hepsi bitirmesini beklerler, dinlemeyerek, yavaş sesle birbirleriyle konuşarak dururlar ve Maestro Fumagacci kendi söyledikleriyle mest olarak bütün mevcudiyetini unutmuş, nefsi tercümanı olmak istediği musikinin gaş havasıyla boğulmuş, söyler, söyler, söylerdi. Bir gün diyordu ki, "Musiki, şu kağıtlarınızda gördüğünüz işaretler değildir. Musiki, yalnız kulağa hizmet eden sadaların takubu imtizacında değildir. Musiki, ölçülerde değildir. Hatta musiki, şu ellerinizi tuttuğunuz aletlerde de değildir. Musiki, daha başka bir şeydir ki, o ancak bestekarın ruhunda bulunabilir. Mesele, onu keşfetmek, ona tercüman olabilmektir. Musiki'nin manası, işte bütün sır, sanat oradadır. Musiki, ruhun bir lisanı değil midir? O halde, onun ifade nüktelerini anlayabilmeli. Bu tedarüs olunamaz. Hissedilir ve hissedilebilirse sanat başlar." Akşam güneşinden hafif bir ziya çizgisi ders odasının yarı açık pancurunun arasından kayarak ihtiyar adamı okşuyor gibiydi. O şimdi tazelenmiş sesine kuvvet gelmiş, çift gözlüğünün altında gözlerinde başka bir revnak parlayarak dedi ki, "İşte bu parça. Onu misal ittihaz edelim. Parçanın ismi bize bir fikir veriyor. Gölgelerin raksı. İşte bir akşam, güneş daha uzaklarda son bir kızıllık bırakarak kaybolmuş, ufukları, sahraları, ileride dağları, ayaklarımızın altında denizleri, gölgeler kaplıyor, biz dalgın bunlara karşı düşünüyoruz. Bu gölgeler yavaş yavaş ağır ağır yayılıyor, sanki yorgun yorgun raks ediyor. Görüyoruz değil mi? Yalnız bu isim işte o levhayı hayalimizde tersim etti. Şimdi başlayalım. Kolunu uzatarak ileride batan güneşi, sahraları, ufukları, denizleri gösteriyor. Sonra talebesinin karşısında yavaş yavaş kayarak, mazurkta temposu ile fakat ağır ağır süzülerek, iki taraftan etekleri açılan eski nefti paltosuyla gölgeleri taklit ediyordu. Sonra birden durdu. Sanki yolun üstünde uyuyan birisini uyandırmaktan itiraz ederek, elleri öne uzanmış, kulakları hafi bir gürültüye eşitmek için dikilmiş, durdu. Buraya kadar pianissimo, gayet ağır, hatta gölgelere yakışacak bir gizli mana ile elini yavaşça uzatarak tabirin ifade kuvvetini tersim ediyordu. Misterioso. Sonra birden gölgeler canlanıyor, küçük küçük hamlelerle onların sektiklerini, sıçradıklarını görüyoruz. Gayet hafif legerissimo fakat ufak ufak ateş alan kılcımlar gibi bir hareket de var. Kollarını kaldırarak ilave ediyordu. Scintillante. Nihayet zulmetler bütün etrafı istila ediyor. Baygın grisiomante ve biraz kespi şiddet ederek crescendo, sanki gölgeler nazlı nazlı sallanıyorlar ve sallandıkça bir meslek başlıyor. Ta sonra kabara kabara patlayan bir deniz gibi zulmetler taşarak. Burada omuzlarını kısarak öne atılmaya müheyya dalgaları patlayacak bir denizi anlatmak isteyerek, yumrukları göğsünde, tarif ettikçe bütün bu musikiyi duyarak, yaşayarak, neticeyi, o gölgelerin raksını anlatmak için lehçesinin bütün lügatlarına müracaat ederek, fortissimo, sfolgorante diye bağırıyor ve çılgın bir raks ile musikisinin manasını izah ediyordu. Sonra birden durdu ve kollarını açarak, başını semalara kaldırarak, sanki gaşlı olmuş bir vaziyetle dedi ki, nihayet karar, bütün zulmetler kainatın üzerinde birden donarak, bir takı zafer altında her şeyi boğmuşlar, debdebeli, tantanalı bir karar, sontuoso. Çocuklar hep gülüyorlardı. Onlar için bu, haftada iki kere tekerrür eden bir mutike hükmündeydi. O bitirince yorgun piyanosunun önünde iskemlesine oturdu. Gülerek yüzüne bakan talebesinin başını göstererek, "Oh," dedi, "buradaki şeyleri anlatabilmiş olsaydım." O zaman tekrar kapıcının sözü aklına geldi ve cümlesinin aşağısını homurdanarak ikmal etti. "Anlatabilmiş olsaydım böyle her yerden kovulmazdım." Demek şimdi de buraya nöbet gelmişti. Bu son ekmekle beraber son şakirtleri de elinden alınacak, hayatının sonunda bu tesliyetten de mahrum kalacak, artık o başının içinde kaynaşan şeyleri kimseye söyleyemeyecek, artık o anlaşılmak istenilmeyen parçaları kimseye çaldıramayacak, artık ona bu 20 genç dinç göğsünün kuvvetli nefesleriyle "Bravo maestro" denilmeyecekti. O halde artık yaşamak fazla değil miydi? Artık bu 70 senelik bir hude hayatı silkip atarak insanlardan kaçmak zamanı gelmemiş miydi? Birden aklına bir şey geldi. Ayağa kalkarak talebesine, "Size vaat ettiğim parçayı, o matem mişiyetini göstereyim. Dersten çıkarken defterlerinizi bana bırakınız," dedi. Bugün geceye kadar ihtiyar muallim talebesinin defterlerini doldurarak, nihayet yorgun, bitkin, mektepten çıkarken adeti ve çile mütebessim, ayağa kalkarak selam veren ihtiyar kapıcıya bakmadı bile. İhtiyar kapıcı, onun bu halini saatlerle düşündüğü halde mümkün değil bir mana veremedi. O akşam Maestro Fumagacci, dul bir kadının evinde kirayla tutulmuş küçük sefil odasına çıkarken, "Ben bu akşam yemek yiyemeyeceğim," dedi. Yemek yiyemedi, uyuyamadı. Ev halkı onun geç vakte kadar ağır ağır, yorgun yorgun adımlarla gezindiğini, tahtaların uzun bir şikayet eniğiniyle gıcırdadığını işittiler. Ertesi gün sabahleyin evin hizmetkarı sütlü kahvesini getirirken Maestro Fumagacci'yi henüz yatağında buldu. İhtiyar muallim, "Oh, bir şey değil, ufak bir kırıklık," diyordu. Sonra daha ziyade endişe vermemek için bir genç adam sıfatıyla yatağından fırladı. O gün ve ertesi gün, çarşamba, perşembe dışarıya çıkmadı. Yemeğe inmedi. Yalnız birer tas süt istiyor ve "Siz hastasınız," diyen hizmetkara gülerek "Çelik gibiyim," cevabını veriyordu. Cuma günü ders vaktinde onun yavaş yavaş merdivenlerden indiği ve mütebessim bir çehre ile ev sahibine "İki gün tembellikten sonra iş," dediğini işiterek herkes mutmain oldu. Yine tebessüm ederek ayağa kalkan kapıcının önünden geçerken Maestro Fumagacci saatini çıkarmadı. Kapıcıyı görmedi. O istizah için "Maestro," diye başlarken anif bir yürüyüşle geçti. Bugün talebesine acele bir işi varmış gibi hemen dedi ki, "Tecrübe ettiniz mi? Tamam. Şimdi siz başlamadan evvel beni dinleyiniz. Size evvela piyanoda çalayım, sonra beraber gireriz. Biraz gayret etsiniz, bugün belki şöyle öğrenirsiniz." Piyanoya oturdu, kapağı kaldırdı. Lazım olan kuvveti cem etmek istiyormuşçasına bir müddet durdu. Gözlerini kapadı, talebe bekliyordu. Sonra son bir kuvvetle silkinerek başladı. Adalatı gerilmiş, donuk siyah damarları kabarmış, işleye işleye hareket kolaylığı kaybolmuş elleriyle o en ziyade itimat ettiği eseri, o matem mişyetini, hayatının bu hüsran feryadını yavaş yavaş muhtazır bir eda ile çaldı. Çocukları bir garip hüzün istila etmiş, sakit dinliyorlardı. Bitirdiğini fark bile etmediler. O sonra dönerek, "Şimdi beraber," dedi. Bugün onda öyle bir izmihlal manası vardı ki çocuklar hep sebebini bilmeksizin sükût ediyorlardı. Beraber başladılar. O piyanoda refakat ederken başını sallıyor, bağırıyor, tevakkuf ederek tekrar başlatıyor, ara sıra başını çevirmeyerek hata edenleri aletlerin isimleriyle çağırarak "Flauta, falso, trombon, dikkat," diyordu. Bugün dersi bir saat temdit ettirdi. Mutlaka, mutlaka parçaya öğrenilmiş denecek bir hale getirmek istiyordu. Talebesiyle bugün görüşmeye vakit bulmadı. Ders odasından çıkarken kapıcı önüne geçerek tekrar "Maestro," diye zihninde tertip ettiği nutka başlamak istedi. Lakin o kolunu çekerek dinlememek için çelikten bir ağzım ile yürüdü. Maestro Fumagacci'nin vefatı haberi mektebe gelince o gün matem mişyetinin çabuk öğrenilmesine neden çalıştığı anlaşılmış oldu. Karar verildi ki ihtiyar muallimin cenaze alayı mektebin fanfarıyla ve bu hava ile icra olunacak. Maestro Fumagacci'nin 70 senelik yorulmuş, yıpranmış vücudu topraklara tevdi olunduktan sonra hala onun hiddetinin sebebini anlayamayan ihtiyar kapıcı elinde uzun değneğiyle bu matem resmine mahsus vakur çehresiyle mezarın başında dikilmiş dururken bütün hazır bulunanlara karşı mektep müdiri ihtiyar musiki muallimini talakatine medar olacak müsait bir esas ad etmeyerek dört cümleyle bir nutuk irad etti. Daha sonra mektebin fanfar takımı ihtimal bir daha çalmayacakları, artık dünyada hiç kimsenin çalmak istemeyeceği o matem neşidesini son defa olarak burada, bu sefil kabrin başında bir daha tekrar etti. Ve karar mezarın taze topraklarına ihtizar iniltisiyle dövülürken nasıl oldu bilinemez, kendilerini unutarak adeta tebaiyet ederek çocuklar hep bir ağızdan, "Biçare sefil muallimin bu ebedi metrukiyet çukuru üstünde," bağırdılar. "Bravo maestro." Zavallı ihtiyar hayatının bu son takdirini ruhun duyarken mezarının içinde başını eğerek şu çocukların lütfuna teşekkür ediyor muydun?